Bilanço dışı yükümlülükler, emanet ve rehinli kıymetler. Yatırım fonlarının yasal boyutu. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 52. Yatırım fonları. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla tasarruf sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy ve portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğüyle kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına yatırım fonu adı verilir. Yatırım fonlarının kuruluş izni alabilmesi için kurucunun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşla anlaşmış olması ve fon iç tüzüğünün kurulca onaylanması gereklidir. Portföy yönetim şirketi fonu yatırım fonu katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yönetir ve yönetimini denetler. Portföy yönetim şirketi, yatırım fonuna ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve fon iç tüzüğüne uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. SPK tarafından yayınlanan yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği, madde 10'a göre yatırım fonlarının şemsiye fon şeklinde kurulması zorunludur. Sermaye Piyasası Kanunu madde 53, fon mal varlığının ayrılığı. Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır. Fon mal varlığı, fon hesabına olması ve fon iç tüzüğünde hüküm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon mal varlığı portföy yönetim şirketinin ve portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşun yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez. Fon mal varlığının tasfiyesi durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir. Portföy yönetim şirketlerinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile yatırım fonlarının aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 55, Portföy Yönetim Şirketi. Portföy yönetim şirketi ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklıktır. Portföy yönetim şirketinin kurulması ve faaliyete geçmesi için kuruldan izin alınması zorunludur. Yatırım fonları şemsiye fonlar. SPK yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği madde 4. Şemsiye fon. Şemsiye fon, katılma payları tek bir iç tüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur. Şemsiye fon, birazdan belirteceğimiz varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla kurulur ve bunun dışında herhangi bir işle uğraşamaz. Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları. Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım-satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçlarıyla ihraççı payları. 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları. Borsada işlem görmeleri kaydıyla altın ve diğer kıymetli madenlerle bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları. Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takas bank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları, şemsiye fon iç tüzüğünde yer alan her katılma payı ihracı için ayrı bir izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlenmesi şartıyla şemsiye fona bağlı fonlar oluşturulur. SPK yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği madde 6, şemsiye fon türleri. Şemsiye fonlar şu türlerde kurulabilir. Borçlanma araçları şemsiye fonu. Yerli yabancı, kamu özel sektör borçlanma araçları ağırlıklıdır. Hisse senedi şemsiye fonu. Yerli yabancı ihraççıların payları, hisse senetleri ağırlıklıdır. Kıymetli madenler şemsiye fonu. Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ağırlıklıdır. Fon sepeti şemsiye fonu. Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma payları ağırlıklıdır. Para piyasası şemsiye fonu. Portföyün tamamı devamlı, vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçları ağırlıklıdır. Portföydeki varlıkların ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Katılım şemsiye fonu. Portföyün tamamı devamlı kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenlerle SPK tarafından uygun görülen faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Değişken şemsiye fonu. Portföy sınırlamaları itibariyle az önceki türlerden herhangi birine girmeyen fonlardır. Serbest şemsiye fonu. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş fonlardan oluşur. Garantili şemsiye fon. Uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonlardan oluşur. Koruma amaçlı şemsiye fon. Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsar. Yatırım fonları katılım payları. SPK yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği madde 14. Katılma paylarının değeri. Fonların birim pay değerinin günlük olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esastır. SPK yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği madde 15. Katılma paylarının alım satımı. Katılma payı alımı, birim pay değerinin tam olarak nakden teslim edilerek ödenmesi, katılma payı satımı, yatırımcıların paylarının bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle paraya çevrilmesi şartıyla gerçekleştirilebilir. Fon toplam değerinin en az %80'i oranında altına yatırım yapan fonlarda, katılma payı alım satımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı alınmak kaydıyla altın da kullanılabilir. Katılma paylarının günlük olarak alım satımı esastır. Biz bu sunumda yatırım fonları ile ilgili belli başlı bilgileri verdik. Yatırım fonları ile ilgili daha fazla bilgi için www.spk.gov.tr adresini incelemelisin. Tahsile alınan çekler, senetler. Türk Ticaret Kanunu açısından bakıldığında ticari faaliyetlerde vade sağlamak adına kullanılabilecek kıymetli evrak, bono, senet veya poliçedir. Poliçe, ülkemizde yurt içi işlemlerde çok sık kullanılmamakta, genel olarak yurt dışı işlemlerde karşımıza çıkmaktadır. Bono ise günlük ticari faaliyetlerden ziyade konut alımı gibi proje bazlı işlerde daha çok karşımıza çıkmaktadır. Çek ise Türk Ticaret Kanunu açısından görüldüğünde ödemeli bir kıymetli evrak olsa da ülkemizde özellikle ticari faaliyetlerde vadeli işlem yapmak adına neredeyse en yoğun kullanılan ödeme aracıdır. Bu durum, yani çekin yoğun kullanımı, vadeli çek karşılığında satış yapan firmalar için çeklerin güvenli ortamda saklanması ihtiyacını doğurmuştur. Müşterilerden aldıkları çekleri kendi piyasa ödemelerinde kullanan firmalar, ellerindeki çekleri kendi kasalarında saklamayı tercih ederken, bu çekleri ciro etmek istemeyen, direkt tahsil etmeyi tercih eden veya bu çeklere istinaden kredi kullanmayı tercih eden firmalar açısından bankalar, çekleri güvenle saklayabilecekleri, vade tarihini unutmak gibi bir risk taşımadan vadede kolayca tahsil edebilecekleri bir aracı haline almıştır. Çekler 3 şekilde ciro ve teslim yoluyla devredilebilirler. Tahsil cirosu. Tam ciro şeklinde veya beyaz ciro şeklinde olabilir. Ciro eden sadece imza attığında, ad soyadını, ünvanını yazmadığında beyaz ciro denir. Temlik cirosu. Temlik cirosu şeklinde cirolanmış bir çeki elinde bulunduran, bu çeke ait haklara sahip olur. Çeki tahsil veya temlik cirosuyla devredebilir. Bankalar tahsile aldıkları çekleri tahsil cirosuyla, teminata aldıkları çekleri ise temlik cirosuyla devralırlar. Çek, bono ve poliçenin şekil şartları, cirolanması gibi Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki bilgiler için temel hukuk sunumunu inceleyebilirsin. Tahsile alınan çekler, senetler. Bankalar tahsile teminatı aldıkları çekleri takas bank aracılığıyla takasa sokarlar. Takas süreci nasıl işler? Bankaların gün içinde teslim aldıkları çeklere ait bilgiler ve görüntüler bir sonraki gün sabah 6'ya kadar takas paketiyle takas banka bildirilir. Sabah 6'da bankalarca takas paketleriyle sisteme aktarılan çek bilgileri, provizyon işlemlerinin yapılması amacıyla takas bank tarafından hazırlanan takas dağıtım paketi ile muhatap bankalara gönderilir. Bankalar takas dağıtım paketi ile iletilen bilgileri ilgili takas gününde 6 ila 17.45 saatleri arasında inceleyip iade paketleri ile takas bank sistemine aktarır. İade kapanışı sonrasında sistem tarafından iade dağıtım paketi ile iade çek bilgileri bankalara gönderilir. İade dağıtım işlemlerinin tamamlanmasını takiben üyelerin ertesi gün sisteme ödemeleri gereken net nakit borç alacak bilgileri mutabakat dosyasıyla üyelere bildirilir. Nakit yükümlülükler bankalar tarafından takas bank nezdinde açılan CEKTK mutabakat hesabına en geç 12'ye kadar gönderilir. Müşterilerimize ait bankamız çekleri takastan çıktığında çek bedelleri müşterilerimizden takas günü tahsil edilir ama karşı bankaya ertesi gün gönderilir. Bu durum bir günlük vadesiz mevduat getirisi yaratır. Daha fazla bilgi için karekod ve linki kullanabilirsin. Emanet ve rehinli kıymet verenler, bırakanlar. Kiralık kasalar, içinde değerli şeylerin saklanması için banka müşterilerinin hizmetinde bulunan ve bir anahtarı bankada, bir anahtarı kasa sahibinde olan, çift anahtarla açılabilen ve bir bedel karşılığında kiralanan kasalardır. Bankanın anahtarına kılavuz anahtar, müşteriye teslim edilen anahtara ise müşteri anahtarı denir. Kılavuz anahtar her zaman şubedeki yetkili personelde durur. Kiralık kasalar normal mesai saatleri içinde açık tutulur. Kiralık kasa müşterisi kasayı kullanmak için banka şubesine geldiğinde, öncelikle müşterinin kiralık kasa tanıtım kartı incelenir. Kasa ziyaret defterine kasanın açılış günü saati, müşteri adı soyadı yazılır. Müşterinin ve yetkili personelin imzaları alınır. Yetkili personel kılavuz anahtarı alarak müşteriyle birlikte kasa dairesine iner. Kılavuz anahtar ve müşteri anahtarı ile kasa açıldıktan sonra yetkili personel kasa dairesi dışında müşteri işini bitirene kadar bekler. Bu süreçte kılavuz anahtar kasanın üzerinde kesinlikle bırakılmaz. Yetkili personel kasa dairesi dışına çıkarken kılavuz anahtarı yanına alır. Müşterinin işi bittiğinde kasa yetkili personelle birlikte kilitlenir. Müşterinin kasa dairesinden ayrılmasının ardından kasa dairesi yetkili personel tarafından kilitlenir. Kiralık kasa işlemleri de bankacılık sırrı kapsamındadır. Bankalar kiralık kasaların hangi müşterilerine ait olduğunu veya hangi şubelerinde o müşterilere ait kiralık kasa bulunduğu gibi konularda yasal olarak yetkili kılınmış merciler dışında hiç kimseye bilgi vermezler. Bankalar kiralık kasa işlemlerini emanet ve rehinli kıymetler altında iz bakiyesi ile izlerler. Bankalar prensip olarak teminata kredi vermezler. Teminata kredi vermemek ifadesini şu şekilde açıklayabiliriz. Örneğin bankamıza bir müşteri geldi ve 1 milyon Türk lirası bir ay vadeli nakit kredi istedi. Karşılığında da 2 milyon Türk lirası tutarındaki mevduatını teminat olarak vereceğini söyledi. Matematiksel olarak bakıldığında güzel bir iş. İki katı teminat var. Hem de nakit ama bu müşteri, örneğin piyasada ismi hiç de iyi bilinmeyen, legal olmayan işlere karışmış bir müşteri ise, kredinin teminatı ne olursa olsun biz bankacılar böyle işlere girmeyiz. Şöyle bir müşterimiz olsun. Nakit akışı çok iyi, istihbaratı pırıl pırıl, yıllardır sorunsuz çalışıyoruz. Böyle bir müşteride bile mümkünse teminat almak isteriz. Çünkü teminat kötü gün dostudur. İşler iyi giderken ihtiyacımız olmaz ama işler bir sebepten kötüye gitmeye başladığında teminat verdiğimiz krediyi geri almamıza yardımcı olur. Aldığımız teminatlar, rehinler, ipotek, çek senet, hisse senedi ise bunları emanet ve rehinli kıymet verenler, bırakanlar hesabında izleriz. Kabul edilen havaller, kefaletler, garantiler. Dış ticaret işlemlerinde ödeme şekillerini anlatırken, peşin ödemeli işlemlerde ithalatçının parayı önden gönderdiğini ve bir risk aldığını söylemiş ve ithalatçının kendini garanti altına almak için ihracatçıdan teminat mektubu isteyebileceğini belirtmiştik. Böyle bir durumda bankamız ithalatçının bankasıysa ve ihracatçının bankasından bankamıza ithalatçı konumundaki müşterimiz lehine bir harici garanti gelirse bu mektubu kendi kayıtlarımızda kabul edilen avaller, kefaletler, garantiler hesabı altında izleriz. Mal mukabili işlemlerde ise ihracatçının malı önden göndererek risk aldığını ve bu riski ortadan kaldırmak için ithalatçıdan teminat mektubu isteyebileceğini söylemiştik. Böyle bir durumda bankamız ihracatçının bankasıysa ve ithalatçının bankasından bankamıza ihracatçı konumundaki müşterimiz lehine bir harici garanti gelirse, bu mektubu kendi kayıtlarımızda kabul edilen avaller, kefaletler, garantiler hesabı altında izleriz.